Salt Okur Sunar, Deli Oyuncak, yazan Roberto Art, seslendiren Ziya Kürküt. Roberto Art. 1. Bölüm Hırsızlar. Endülüslü yaşlı bir ayakkabı tamircisi, beni yeraltı edebiyatının zevkleri ve maceralarıyla tanıştırdığında 14'üme yeni basmıştım. Dükkanı, Güney Amerika ve Bolivya sokakları ortasında kalan Avenida Rivadavia Caddesi'ndeki yeşil ve beyaza boyalı eski bir binanın girişindeki nalburun bitişiğindeydi. Bir göz odalık atölyenin önünü korsan Montbars ve Mohikanlı Venongo'nun resimli romanlarının rengarenk kapakları süslerdi. Çocuklarla okuldan çıkar çıkmaz soluğu burada alırdık. Dükkanın kapısına asılı güneşten rengi atmış çıkartmalara baktıkça karşılarında eriyip biterdik. Bazen yarım paket barilete sigarası almaya dükkana girerdik. Ama adam tezgahın başından kalkmamak için mırın kırın ederdi. Hafif kambur, çökük yanaklı, sakallı ve biraz da topaldı. Garip de bir topallığı vardı. Ayağı katır toynağı gibi yuvarlak ve topuğu da dışarı dönük duruyordu. Onu her gördüğümde annemin dilinden düşürmediği şu sözü hatırlardım. Tanrı'nın mührünü bıraktıklarından kendini sakın. Kitapların bazı bölümlerini benimle birlikte okurdu. Ne zaman ayakkabı kalıpları ve deri bobinleri yığınının içinden yırtık bir potini eline alacak olsa, beni İspanya topraklarının en meşhur haydutlarının hikayelerindeki kayıpların hüznüne gark eder ya da ayakkabısını cilaladığı kaba saba bir kilise cemaati üyesinden 20 sent bahşiş koparmasının haklı gerekçelerini anlatıp dururdu. Açgözlü olduğundan müşteriye imalı imalı gülümser ve yanaklarını şişirmeye yetmeyen karanlık gülüşü, çürük dişlerinin üzerindeki dudağını kırıştırırdı. Huysuzun teki olmasına rağmen benimle iyi geçinirdi. Yıllar süren aboneliklerle biriktirdiği tefrika romanlarını bana sadece 5 sente kiralardı. Bana Diego Corrientes'in öyküsünü verdiği gün demişti ki, ''Bu delikanlı oğlum ama ne delikanlı. Bir gülden daha güzeldi. Ama onu şu Miguel'ler öldürdü.'' Usta boğuk sesiyle, ''Bir gülden daha güzeldi.'' diyorum. Ama gölgesi kötü olunca sonra devam ederdi. Anlattıklarımı gözünün önüne getir şimdi. Zenginden aldığını fakire verirdi. Her çiftlikte bir kadını vardı. İnsan gülden bile güzel olunca... Atölyenin leş gibi tutkal ve deri kokan dar çatısının altında ustanın sesi bana yemyeşil tepeleri anımsatırdı. Dağların arasından geçen kanyonlarda mağripli granada çingeneleri yaşarmış. Anlattıkça o dağlık ve sert koca bir memleket gözümde canlanırdı. Hakikaten de bir gülden daha güzeldi. Ve topal dizlerinin arasına sıkıştırdığı demir levhanın üzerinde çekiç darbeleriyle ayakkabısının tabanını yumuşatarak üzüntüsünü bastırırdı. Sonra da sanki aniden aklına gelen kötü bir histen kurtulmak istercesine omuz silker, köpek dişlerinin arasından bir köşeye tükürür ve hızlı hızlı taşın üzerinde tığını bilerdi. Bayan Inezita'nın ve Pezufya amcanın hanıyla ilgili bölüme gelince göreceksin ne kadar da güzel olduğunu. Kitabı yanımda götürdüğümü görünce de beni uyarmak için arkamdan bağırırdı. ''Dikkat et çocuğum, para verdik biz ona.'' Sarımtırak bir şapkayla kulaklarına kadar örttüğü başını işine eğer, tutkal artıklarıyla kirpas içinde kalmış parmaklarını bir kutunun içerisinde gezdirir ve ağzına doldurduğu çivileri çekiçlemeye devam ederdi. Tak, tak, tak. Okuduğum çok sayıda tefrikayla beraber artık ezberlediğim bu kitaplar, Endülüs'ün Pırıltısı, Jose Maria'nın Hikayesini ya da sakallı Don Jaime'nin ve diğer hergelelerin iyi kötü kendine has bir üsluba sahip maceralarını anlatırdı. Tüm bunları temsil eden otantik ve renkli resimler de roman kapaklarına basılırdı. Bu kitaplarda genellikle muhteşem koşumlar takılmış atlara binen, al şakaklarında favorileri kırlaşmış, beline kadar gelen matador ceketleri ve yedi aynalı kordobesin kenarıyla gölgelenmiş ve eğerinin şaftında alay bozanı taşıyan atlılar olurdu. Hep de yeşil bir tepenin eteklerinde ihtişamlı bir havayla sarı para kesesini kucağında çocuğu olan bir dul kadını uzatırken resmedilirlerdi. O zamanlar ben de haydut olup şehvet düşkünü çiftlik kahyalarını boğazladığımı, kötülerin karşısına dikilip dul kadınları koruduğumu ve eşsiz donsellaların bana aşık olduğunu hayal ederdim. Bu maceralarda bana eşlik edecek küçük bir yoldaşa ihtiyacım vardı. O da Enrique Irzubeta oluyordu. Üzerinde iltifat gibi duran, dalavereci lakabıyla anıldığını işittiğim bir serseriydi kendisi. Bir efsane nasıl olunur ve bu şöhret bir kez elde edildiğinde, üç kağıda getirmenin takdire şayan becerisini öğrenmek isteyen herkese nasıl ilham olunur? Sorusunun bir cevabıydı onun hayat hikayesi. Enrique, bir şekerleme üreticisini dolandırdığında henüz 14 yaşındaydı. Bu, onun kaderinin gelecekte ne olacağını tanrıların çoktan çizmiş olduğunu gösteren apaçık bir işaretti.